Ayrım 8.
Birden bavulunu alıp fırlatıyorsun. Kapıyı açıp arkan bana dönük kavgaya hazır bir sesle, "Sen böyle her şeyin hep en doğrusunu bilmeye devam ettikçe ben boğuluyorum," diyorsun. Kapıyı hızla kapatıp gidiyorsun. Ev sarsılıyor. Öylece kala kalıyorum. 15 dakika sonra gemi Stockholm'un Tegelvik limanında olacak. Geminin tuvaletlerinden birinde heyecanla dudaklarımı boyuyorum, saçımı tarıyorum. 5 yıl sonra seni nasıl bulacağıma dair tahminler yürütüyorum. Artık 30 yaşında. Barış Araştırma Enstitüsü'nde işi gücü olan genç bir adamsın. Geçen zaman içinde kartlar, mektuplar ve kısa telefon konuşmaları ancak haberler taşıdı bana. Oysa ben seni ve en çok o inanılmaz güzelliğini özledim ve bu yüzden çok heyecanlanıyorum. O güzellik ki hiçbir canlıda böyle uyumlusunu görmediğim. Rıhtımda bekleyen kalabalıkta seni seçemiyorum. Bir süre aranıyorum. Derken gözlüklü, kısacık saçlı bir genç adam gelip beni kucaklıyor ve yanaklarımdan öpüyor. Fakat bu sen olamazsın. Çantamı alıp koluma giriyorsun. Sürüklercesine beni arabana götürüp yerleştiriyorsun. Yola koyuluyoruz. Fakat sen araba kullanmaktan hep çekinirdin. Trafikten nefret ederdin. Motorlu araçlardan hoşlanmazdın. Senin için 2 gün sempozyumdan kaçacağım, diyorsun. Tepte Fransızca bir şarkı. Hiç değilse bu değişmemiş. Gözümün ucuyla seni süzüyorum. Sakalını ve bıyığını kesmişsin. Kısacık Amerikan stili saçların, iri çerçeveli gözlüklerinle, bol pilili kumaş pantolonun, deve tüyü şık paltonla yine çok zarif, yine çok hoşsun. Ama bu daha çok genç iş adamları tipinde bir görüntü. Oysa sen her şeyi anlamış gibi, biraz yipi gibi değil mi, diyorsun. Çok huzursuz ve yabancılaşmış yanında oturuyorum. Keşke gelmeseydim. Kahvaltı ediyoruz. Yüzünde biraz eski ifadeni, o çok güzel delikanlıyı arıyorum. Sanki her şey çok ustaca maskelenmiş. Bulamıyorum. Gözlerinin kenarlarında kırışıklıklar, sakin, kontrollü, yakışıklı bir adam. Hepsi bu. Çok sıradan. Keşke gelmeseydim. Sigara ikram ediyorsun. Yakarken ellerinin hala titrediğini fark ediyorum. Paketi masaya bırakıyorsun, Prince. Yüzüme bakmadan soruyorsun. Hayal kırıklığı mı? Yalan söylüyorum. Hayır, değişikliğe alışıyorum. Kahvelerimizi açık büfeden yenileyip masaya döndüğünde, evet diyorsun. Evet, değiştim. Toplu yerlere yalnız gittiğimde kimsenin ne düşündüğünü umursamıyorum artık. Fakat sen aynısın. Yalan söylerken gözlerime bakamıyorsun. Gülüyoruz. Gülerken bir ara seni buluyorum, sonra yine kaybediyorum. 2 gün Fransız lokantalarında yiyor, Stockholm'un eski mahallesi Gamla Stan'da kol kola dolaşıyor. Modern müzede uzun uzun Picabia seyrediyor, eskileri, ortak tanıdıklarımızı konuşuyor, tiyatroda Hiroşima sevgilimi izliyoruz. Elsa'nın 3 oğlu olmuş, yine gülüyoruz. Fırsatı kaçırmıyor, soruyorum. Peki ya sen Les? Kısacık anlatıyorsun. Senden 6 yaş büyük, çok zarif, ressam bir sevgilin varmış. İşinden zevk alıyor, okuyor, yazıyormuşsun. Annene armağanlar almıyormuşsun artık. Noellerde bir kart atıyormuşsun. Son yıllarda kendine barışık yaşıyormuşsun. Sesindeki içtenliği duyuyor ve sana inanıyorum. Ama nedense içim eziliyor, adeta kederleniyorum. Ne utanç! Oysa sevinmem, mutlu olmam gerekmez mi? İşte başarmışsın, kendini kurtarmışsın. Akıllı, sağlıklı bir adam yaratmışsın dağılıp eriyeceğine. Her şeyinin, tüm yeteneklerinin ve aklının önüne çıkıp onları ikinci planda bırakan güzelliğini kontrol altına almışsın. Kendine güvenin gelişmiş, çağımızın adamı olmuşsun işte. Peki ben ne halt etmeye böyle hüzünleniyorum? Bilmiyorum. Anlatılmaz bir keder soluk almamı engelliyor. Nefes nefese kalıyorum. Çok aptalca buluyorum bu halimi. Seni kaybetmiş gibi hüzünleniyorum. İyi ama sen hiç benim olmadın ki. Sen bir erkekten çok katıksız güzelliktin. Bambaşka bir tutkuydu benimkisi. Pazar gecesi limanda kucaklaşıyoruz. Yolcular bilet kontrolünde kuyruk olmuşlar. Yarım saat sonra Stockholm'den ayrılacağım. Bir daha ne zaman görüşeceğiz bilmiyorum. Pek çok kederliyim. Bana çiçekler, çikolatalar almışsın. Çantama tıkıştırıyorsun. Artık ayrılmamız gerek. Elini tutup yeniden görüşmek üzere Les diyorum. Sesim öyle dramatik ki en ucuz melodramda bile daha kötüsü olamaz. Rezalet. Elimi avuçlarına alıp hey diyorsun. Hey sevgili, çok sevgili kadın. Yine de bende bir şeyler eksik. Hayretle bakıyorum. Gözlüklerini çıkartıp sıcacık gülümsüyorsun. İşte o güzel oğlan çocuğu karşımda bana bakıyor. Bende hep bir şeyler eksik olacak ama bütün dünya değil, yalnız sen bileceksin bunu artık. Sevinçten gözlerim doluyor, kucaklaşıyoruz. Sizin oralarda kadınlar üniversiteye gitmez sanırdım ben. Hem boyunuz da benden uzun diyorsun annenin sesiyle abartarak. Kahkahalarla gülüyoruz. Vapurum kalkıyor. Limanda bana el sallayan yeni genç adama bakıyorum. Pastayı aşırdığımızı kimse bilmiyor. Bu bizim sırrımız ve bu yüzden keyifliyiz. Tarifsiz bir mutlulukla gülümsüyorum. Kasım 1985, Finlandiya. Oblomov barda bir öğle sonrası. Sevgili H.E.Y. Amsterdam Ağustos ortasında bile yağmurlu demiştin. Haklıymışsın. Serin, gri, ıslak. İçim üşüyor, bedenim sıcak. Bir tek bilirsin burnumun ucu soğudu. Kendimi sıcak bir fincan çayla düşünüp mutlu oluyorum. İnsanlar cumartesi sabahını balık pazarında, gıda pazarında, filanca pazarında çılgınca alışveriş ederek geçiriyorlar. Ertesi gün evden çıkmak istemiyorlar besbelli. Hayır diyorsun. Pazar günleri dükkanlar kapalı. Haklısın. Bunu düşünmemiştim. Bir kitap pazarına gidiyoruz. Kitap sergilerinin üzerine muşambalar örtmüşler. Yer ıslak, gök ıslak, kitaplar kuru. Çoğu elden düşme, eskimiş kitaplar. Flamanca, Fransızca, İngilizce. Yağmur gözlüklerimi ıslatıyor, çıkarıyorum. Artık uzaktaki her şey bulanık ama kuru. Kitaplara dokunuyor, onları hissediyorum. Bu içimi biraz ısıtıyor. Kalabalıkta seni arıyorum. İleride bir serginin önünde dikilmiş, elindeki kitabı inceliyorsun. Sırtın bana dönük, beni düşünüyorsun. Ben de sırtımı sana dönüyorum. Bu kitapların bazıları ne çok eskiymiş böyle. Lime lime dökülüyorlar. Kimler okumuş, kimler ellemiş bunları daha önce? Nasıl insanlardı acaba? Gözümün önüne beyaz, protestan, sömürgeci bir Hollandalı geliyor. Uzun boylu, iri kemikli, kocaman burunlu, soğuk bir adam. Başımı kaldırdığımda kumral, yakışıklı bir delikanlı gülümsüyor bana. Kitap satıcısı bu. Bütün düşündüklerimi anlamış gibi utanıp kızarıyorum. Daha da geniş gülümsüyor bu kez. Kaçamak bir gülücük yollayıp yeniden kitaplara dönüyorum. Kitapların içinde bir iz arıyorum. Bir ad, el yazısı, bir not. Bulamıyorum. Bazılarının satır altları çizilmiş, o kadar. Aniden elin omzumda, müzeye gidecekmişiz. Herengracht 605'e gidiyoruz. 100 yıl önce üst orta sınıftan bir tüccar ailesi yaşamış bu evde. Şimdi olsa iş adamı denecekti. Gülümsüyorum. Soylu değillermiş, öyle yazıyor müze broşüründe. Çok gösterişli bir ev burası. Gerçekten aristokrat değiller miymiş? Çay odası, yemek odası, konuk odası, yatak odası. Başucunda dikilip küçük yatağa bakıyorum. Ceviz olmalı. Ev sahipleri bu küçük yatakta sevişiyorlardı demek. Nasıl sığıyorlardı bu yatağa? Kısa boylu ufak tefek insanlardı belki de. Yine de bu kadar küçük bir yatakta. Yatak büyük olmalı. Geniş, kocaman. İçinde yuvarlanıp dönebilmeli iki kişi. Üstelik böyle yüksek de olmamalı. Rahat, sıcak, davetkar. Sıcacık bir şeyler kımıldanıyor içimde. Kaslarım gevşiyor, kasıklarım karıncalanıyor. Dönüp sana bakıyorum. Duvardaki bir aynanın çerçevesini inceliyorsun. Öyle ciddi bir halin var ki herkes seni gerçekten o çerçeveyle ilgili sanıyor. Bir tek kişi dışında. Çünkü ben biliyorum ki orada sırtın bana dönük beni düşünüyorsun ve dehşetli kederlisin. Herkes dolunay sever, ben de hilale bayılırım. Şu güzelliğine bak, çerçeveleyip duvara asmak geliyor içimden, diyorum. 2 yıl önce Temmuz'un 1. gecesi. Evinin balkonunda yemek yiyor, şarap içiyoruz. Sen hemen çerçeveler üzerine açıklayıcı, uzun bir konuşmaya başlıyorsun. Ne çeşitli çerçeveler varmış meğer? Gözlerim hilalde, ağzımda beyaz kavak şarabının dolgun, buruk tadı, gece serinliğine takılıp bambaşka yerlere uçuyorum. Bir süre sonra dönüp dolaşıp tekrar senin balkonuna geri geldiğimde sen hala çerçeveler üzerine konuşuyorsun. Masada oturan bir kadın eğilmiş seni dinliyor. Seninle mi, çerçevelerle mi ilgili kestiremiyorum. Pek de umursamıyorum. Yeniden hilale dönüyorum. 100 yıl önce bu evdeki tüccar ailesinin siyah hizmetkarları varmış diye yazıyor müze broşüründe. Bu siyah insanların yaşadıkları odalar şimdi müzenin danışması ve vestiyeri olarak kullanılıyor. Danışma masasında oturan yakışıklı siyah genç adamı düşünüyorum. Oysa ikinci katın görevlisi beyaz bir adam. Tesadüfün bu kadarı da. Kendimi tutamayıp gülüyorum. Gülüşüm giderek büyüyor. Tuhaf, kocaman kahkahalara dönüşüyor. Yabancılıyorum kendi kendimi. Bozkır kurdunun kahkahaları sanki. Kontrol edemiyorum bir türlü. Yatak odasını gezen turistlerin başları bana dönüyor. Utanıyorum. Yanıma gelip kolunu omzuma atıyorsun. Çok ciddi bir sesle. Bu çerçevelere pek çok emek vermişler. Detaylara özen göstermek bir uygarlık belirtisidir, diyorsun. Bu kadarına dayanamıyorum. Artık katıla katıla gülüyorum. Ne çılgın bir gülme krizi bu. Kahkahalarımın sesi hiç hoşuma gitmiyor. Bir çeşit alarm sanki. Yine de elimden bir şey gelmiyor. İki büklüm olmuş gülüyorum. Bir adım geriye çekilmiş, ne yapacağını bilemez bakıyorsun bana. Evet biliyorum, çok tatsız bu yaptığım. Ama böyle bir günde, biliyorsun bugün, bugün kahkahalarım hıçkırıklara dönüşüyor. Tamam işte, bundan korkuyordum. Ama olan oldu. Artık geriye dönemem. Salya sümük, sırılsıklam ağlıyorum. Panik içinde tuvaletin yerini bulup soğuk suyla yüzümü yıkıyorum. Gözyaşlarım benden bağımsız akıyor. Ne berbat böyle çılgınca ağlamak. Ne yapayım? Sadece ağlayan kendimi seyrediyorum. Amsterdam'da Willett Müzesi tuvaletinde ağlıyorum. Ağladın mı sen? Bakıyorum, herkes bir kenara çekilmiş. Balkonda bir ben, bir hilal ay, bir de şarap şişesi kalmış. Ne kadardır burada böyle oturmuşum, anımsamıyorum. Uykudan yeni uyanmış gibi şaşkın bakınıyorum. Seni ve senin balkonunda yemek yediğimizi anımsıyorum yavaş yavaş. Ne düşündün burada böyle saatlerdir, diye soruyorsun. Susuyorum. Cohen dinliyorsun. Öbürleri nerede? Gittiler mi? Çok mu geç oldu? Birkaç kişi salonda hala çene çalıyor. Elimi tutuyorsun, elimi çekmiyorum. Ne tuhaf. Bu akşam buraya geldiğimde gecenin sonunda seninle balkonda el ele oturacağıma hayal gücüm bile yetmezdi. Elimi çekmiyorum. Başımı kaldırıp yüzüne bakıyorum. Yumuşacık gülümsüyorsun. Aa, Şeyla'sın sen. Bu müzenin bir özelliği de bahçesi, diyorsun. Tuvaletin kapısı önüne dikilmiş, klişe bir sesle bahçe düzenini anlatıyorsun. Kimsenin görmemesine özen göstererek yavaşça soruyorsun. İyi misin? Hayır, iyi değilim. Nasıl iyi olabilirim? Biliyorsun bugün... Bizim gibi insanlar böyle davranmamalı. Başlarım şimdi bizim gibi insanlara da. Müzeden çıkıyoruz. Elini tutuyorum. Yan yana, el ele, hiç konuşmadan yürüyoruz. Yanımdasın ve sana dokunuyorum. Kederin elinden elime bulaşıyor. Yine de konuşmuyorsun. Hiç değilse bugün, bari bugün... Ne kadar yürüyoruz bilmiyorum. Kanalları seyrediyorum, insanlara bakıyorum. Bir yolun dört taşını kazmışlar, işçileri görüyorum. Turuncu muşamba tulumlar giymişler. İşte burası. Başımı kaldırıp bakıyorum. Oblomov var. Burayı seveceksin, diyorsun. Kalabalık, neşeli, gürültülü bir bar. Cumartesi öğle sonrası ruh halini hemen hissediyorum. Oturacak yer bulamıyoruz. Ayakta dikilip konyak ısmarlıyoruz. Oh, biraz içim ısınıyor. İkinci konyaklarımızı daha yavaş içiyoruz. Hiç konuşmuyoruz. Dinle bak, Dire Straits çalıyor. Hayal görüyorsun. Hayır, hayal değil, duyuyorum. Dinle, Private Investigations çalıyor. Duyamayan sensin. Yaz bitti, balkonda keyif edemeyeceğiz artık. Üzgün bakışıyoruz. Bundan böyle pazar kahvaltılarımızı salondaki masada yapıyoruz. Her keresinde kutsal bir törenle hazırlanır gibi özenle giderek daha çılgın tatlılar, kekler, meyvelerle zenginleşip büyüyen uzun pazar kahvaltılarımızı camdan görünen çatıları kirli kenti seyrederek yapıyoruz. Haftanın koşturmalı, telaşlı iş temposunu, ciddi suratlarımızı cumartesi gecesinden soyunup dolaba kaldırıyoruz. Pazar sabahları onda uyanıp salondaki masaya beyaz örtü seriyor, gizli bir heyecanla çocuklar gibi sevinerek harıl harıl kahvaltımızı hazırlıyoruz. Mutlaka Dire Straits dinliyoruz. Becerikli parmakların gitarları eşliğinde uzun uzun yiyor, çene çalıyoruz. Sonra bulaşık yıkıyor ve yürüyüşe çıkıyoruz. Her şey pazar günü tembelliğinde ve yumuşaklığında yaşanıyor. Pastel renklerde, şekerli tatlarda. 2 yıl kadar. Elimden tutup çekiyorsun. Oturacak yer bulmuşsun. Barın yüksek taburelerine tünüyoruz. Konyağın yanında bir de kahve olsa kahve ısmarlıyorsun. Yanında oturan delikanlı kibrit istiyor. Çoktan çakır keyif olmuş, bir kulağında küpesi, kırmızı saçlı, konuşkan bir delikanlı. Ufak bir sohbete koyuluyorsunuz. Sol gözümün ucuyla seni izliyorum. Yüz kaslarının ne kadar gergin olduğunu görüyorum. Yanındaki bu hiç tanımadığın delikanlıyla sohbete dalmış görünen sen aslında beni düşünüyorsun. Benim bunu anladığımı bile bile benden gizliyorsun. Hayır, inadından, kötülüğünden değil. Yalnızca böyle olduğun için ve başka türlü olmaya hiç çalışmadığın ve değişimden korktuğun için. Yalnızca bu yüzden. Her şeyin yolu yordamı olmalı. Lanet olsun, hiç değilse bugün yolsuz yordamsız olabilseydik. Endonezya mutfağı sever misin? Bayılırım. O halde akşam bir Endonezya lokantasına gidelim. Tamam, artık bütün senaryoyu kavruyorum. Güzel bir yemek, lokantada yemekleri ve kültürü üzerine Endonezya konulu bir konuşma. Ertesi sabah erken kalkmamız gerektiği için eve erken dönüp uyuma zorunluluğu. Son gecemizde sevişmemiz çok fazla duygusal, hatta romantik olacaktır. Oysa bizim gibi insanlar öyle ya. Yarın sabah erkenden kahvaltı edip havaalanına gideceğiz. Bagaj ve bilet işlerini yola koyduktan sonra beni kucaklayıp öpeceksin. Kendine iyi bak sevgili kadın diyeceksin. Uçağım havalandıktan sonra bütün günü darmadağınık serserice geçireceksin. Oblomov bara gidip konyak içeceksin. Bütün gözyaşlarını içine akıtarak Oblomov barda kederden bir külçe halinde oturacaksın. Bunları biliyorum. Sen bunları bildiğimi de biliyorsun. Ama bilmediğin bir şey var. Saatine bakıp acıktın mı diye soruyorsun. Sesin pürüzlü, ağır. Nasıl da acıtıyoruz kendimizi. Gözlerini arıyorum, bulamıyorum. Yetişkin insanlarız ya. Evet, acıktım. Endonezya lokantasına gitme fikri cazip mi hala? Evet. Erken yiyelim ki erken yatalım. Sabah erken kalkmamız gerek. Olur. Ama bilmediğin bir şey var. Bu Endonezya yemeklerini hazırlamak gerçek bir sofistikasyon işi. Hindistan cevizli tavuk nasıl yapılıyor biliyor musun? Ben öğrendim. Biraz Çin yemeğini andırıyor. Ama lezzetleri farklı bu iki mutfağın. Ama bilmediğin bir şey var. Seni bir daha görmeyeceğim. Eğilip seni kucaklıyorum. Dönüp bakıyorsun. Bu kez gözlerini yakalıyorum. Seni ne çok seviyorum diye düşünüyorum. Ama hepsi bu. Evet, hepsi bu. Gözlerini kaçırıp sessiz çığlıklar atıyorsun. Ağzınla atamazsın. Bilmiyorsun bunun nasıl yapıldığını. Bilmek için de hiç uğraşmazsın. Oblomov barda bir konyak içtikten sonra elini tutup Endonezya lokantasına yollanıyorum. Ekim 3, 1985, Finlandiya. Cıvıl cıvıl, çığlık çığlık İstanbul. BB'ye. Her şey yer değiştirmiş. Kale filin yerinde, fil kalenin. Çapraz ilerleyen fil miydi yoksa kale mi? Yatay ve dikey yürüyen taş at mıydı? Neden hiçbir şey kendi yerinde değil? Neden bu beyaz odada yatıyorum? Ne zaman geldim buraya? Bu içimi bayıltan koku da ne? Niçin kimse konuşmuyor? Bu ölümcül sessizlik kimin için? Peki kimdi o güzel kadın? İnce uzun, yeşil gözlü, hani bir şarkı söylerdi, yıldızları bol. Kadının yanında esmer bir delikanlı, bıyıkları yeni terlemiş. Hiç yabancı değil, yine de çıkartamıyorum. Sahi ne akıcı, ne dinlendirici sesi vardı kadının. Hangi şarkıydı o? Yıldızları çok bir gök ve sevinçle çırpınan yürekleri anlatan, hülyalı adamı aşık olmaya zorlayan. Kadının boynu nasıl da beyaz, nasıl da uzundu öyle. İnanılması güç güzellikte. İnanınca da bakılmaya doyulamayan, tıpkı parktaki kuğular gibi. Ya o delikanlı? küçük kalkık burnu, kendinden sürmeli siyah gözleri. İyi ama ne zaman geldim buraya, bu zevksiz, bu renksiz odaya ben? Hem neden bu yatakta yatıp o beyaz boyunlu kadını, yıldızlı şarkıyı ve siyah gözlü oğlanı düşünüyorum? Sonra fil ve vezir. Vezir fil gibi çapraz gidebilirdi de, fil zaten çapraz mı ilerlerdi yani? Bu odayı sevmiyorum. Her şey niçin bunca karışık? Binlerce elektrik kordonu birbirine dolaşmış. Çözemiyorum, içim daralıyor. Rahatlayamıyorum. Ne oluyor bana? Ya da ne oldu bana? İki tane sinema vardı. Küçük, yalnız sınır kentimizde. Filmlerde dudaklarını büzüp gözlerini süzerek perdeyi kocaman kaplayan İstanbul kadınları. Ortaokula yeni başlamıştık. İbo da benim gibi sinema düşkünü. Midemizin gurultularına kulak asmaz, aynı filmi defalarca izlemek için sinemaya koşardık. Sinema her şeydi. Sinema ışıktı. Sinemanın beyaz perdesi dünyaya açılan penceremizdi. Dünya da İstanbul. Her şeyin yok olduğu o ırak, soğuk, küçük taşra kentlerinde başkalarının varlarını kitaplardan öğrenmek ve düşlemeye çalışmak acımasız bir gerçektir. Ve sinema, görmek, bilmek için yanan çocuk yüreklerimize kitaplardan daha acımasızca, bir o kadar da karşı konulmaz çekicilikte açıyordu dünyayı ki o İstanbul'dur. İbo ile sinemada görüyorduk İstanbul'un ne menen bir yer olduğunu. Üf, o kocaman kuyruklu arabalar, fiyakalı adamlar ve bize her şeyden çok inanılmaz gelen kadınlar. Kadınlar ki endamlı, cilveli, henüz bıyıkları terlememiş bizleri çabucak ve kısacık erkek ediveren, işveli çarpan balıkları. Bazen garip anamı da alıp sinemaya gittiğimde, dünya görsün kadın, gencecik dul, evlendirmeli fakiri, sinemanın aileler kısmına oturabilir. Bu yüzden de İbo'yla kurum kurum kurulurduk. Küçük taşra sinemalarının bekarlar kısmı, yoğun bir itilmişlik, yalnızlık ve aşağı sanmışlık kokar. Bu sinemanın küflü havasıyla karışınca, insanın genzini yakan, ekşimsi, berbat bir koku oluşturur. Aileler kısmından bu koku duyulmaz. Bekarları dolduran delikanlıların içi boş neşeleri, abartılı kahkahaları, küfürleri, argoları, hırçın ve sabırsız bir bekleyiş içindedir. Bir kadınla sinemaya gidip aileler kısmına yükselince bu bekleyiş biter, yerini ağırbaşlılık alır. Artık bekarlar kısmına yeni delikanlılar gelmiştir.